Ayrım 6. Şili'de gizlice. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 82. Hiç ölmeyecek iki ölü. Allende ve Neruda. Şili'nin büyük kentlerinde birer uçsuz bucaksız yoksulluk dolambacı olan Poblaciones bir anlamda kurtarılmış bölgelerdir. Tıpkı Arap kentlerindeki kasbahlar gibi. Burada oturanlar o çöküntünün içinde kendilerine bir kültür yaratmışlardır. Bu mahallelere ne polis girmeyi göze alır ne de ordu. Bu arı kovanlarında bir fili bile iz bırakmadan yok edebilir insanlar. Bu yoksul mahalleler hükümetin her zaman başını ağrıtmıştır. Şili'de demokratik rejimin egemen olduğu dönemlerde bile Poblaciones'in tarihsel konumu onları birer siyasal huzursuzluk ve muhalefet merkezine dönüştürmüştür. Yoksulların diktatörlük konusunda ne düşündüklerini ve Salvador Allende'nin anısının bu insanlar arasında ne ölçüde canlı kaldığını gerçekçi sinemacılık üslubuyla yakalamak istiyorduk. Direniş hareketinin sürgünde yaşamakta olan önderlerinin adlarının diktatörlükle şimdi mücadele eden yeni kuşağa ne kadar az şey ifade ettiğini görmek bizi şaşırttı. Bu önderler görkemli bir geçmişin kahramanları olarak görülüyor, günümüzde pek ilgileri olmadığı düşünülüyordu. Bir çelişki gibi gelebilir kulağa ama bu askeri rejimin belki de en büyük yenilgisiydi. General Pinochet yönetimi devraldığında yeni kuşağın belleğinde demokratik sistemden en küçük bir iz kalmayana dek iş başında kalacağını duyurmuştu. Bir gün silinip gidenin kendi rejimi olacağıysa hiç aklına gelmemişti. Bir süre önce toplumun polisiyle salt taş kullanarak cesurca savaşan ve kendilerinin hiç tanımamış oldukları bir sistemi yeniden kurmayı planlayan delikanlılara öfkelenen Pinochet, genç kuşağın Şili'deki demokrasinin nasıl bir şey olduğunu bilmediği için kendisine karşı savaş açmış olduğunu ileri sürmüştü. Salvador Allende'nin adı geçmişi canlı tutmaktadır. Onun anısının çevresinde gelişen kült, Poblaciones'te neredeyse bir efsane durumuna gelmiştir. Biz özellikle bu insanların yaşam koşullarını, diktatörlüğü nasıl karşıladıklarını ve direniş yöntemlerini araştırmak istiyorduk. Sorularımıza aldığımız yanıtlar hep kesin ve dürüst oldu. Hep Allende'nin anısına bağlı oldu. Tek tek konuştuğumuz tanıklar hep aynı yanıtı verdiler. Ben hep ona oy verdim. Asla rakibine vermedim. Allende o kadar çok seçime girmişti ki mezar taşında şöyle yazılacağını söylerdi kendisi. Burada Şili'nin gelecekteki başkanı Salvador Allende yatıyor. Uzun parlamento yaşamı boyunca Peru sınırından Patagonya'ya kadar birçok eyaletten aday olmuştu. Birçok kez milletvekili ve senatör seçilmesine karşın ancak zorlu geçen 4 seçim kampanyasından sonra başkanlığı alabilmişti. Bunun sonucu olarak ülkenin her metrekaresini, insanlarını, geleneklerini, düşlerini ve hayal kırıklıklarını öğrenmekle kalmadı, halk da kendisini yakından tanıdı. Halkın yalnızca televizyonlardan, gazetelerden ya da radyodan tanıdığı çoğu politikacının tersine Allende seçim kampanyalarını evlerde insanlarla sıcak, dolaysız ilişkiye girerek yürüttü. Tıpkı ailenin doktoru gibiydi. Aslında zaten doktordu. Politika sanatı konusundaki neredeyse hayvansı içgüdüsü kendisini destekleyenler arasında bile karşıt duygular uyandırmıştı. Başkan seçildikten sonra bir gün bir gösteride adamın biri elinde alışılmadık bir yazı içeren bir pankartla geçti önünden. Bu hükümet bok gibi ama yine de benim hükümetim. Allende ayağa kalktı, alkışladı, gidip adamın elini sıktı. Ülke içinde yaptığımız uzun yolculuklar boyunca Allende'nin kendinden iz bırakmadığı bir tek yer bile çıkmadı karşımıza. Elini sıktığı, çocuğuna vaftiz babalığı ettiği ya da kendi bahçesindeki bir bitkinin yapraklarından hazırladığı özel çayla geçmek bilmeyen öksürüğünü iyileştirdiği biri mutlaka bulunuyordu. Ya da iş bulduğu ya da satrançta yendiği biri. Onun elinin değmiş olduğu her şey kutsal bir emanet gibi saklanıyordu. Hiç ummadığınız bir anda yanındakilerden daha sağlam kalmış bir sandalye gösteriliyordu bize ve bir zamanlar bu sandalyede oturmuştu deniyordu. Ya da insanlar bize ufak bir biblo gösterip bunu bize o vermişti diyorlardı. İkinci çocuğuna gebe olan genç bir kadın, başkanın kim olduğunu küçük oğluma hep anlatıyorum demişti. Oysa aslında onu ben bile iyi tanımıyorum. Çünkü o öldüğünde ben yalnızca 9 yaşındaydım. Allende hakkında ne hatırladığını sorduğumuzda da babamın yanındaydım. Onun bir balkonda durup konuştuğunu ve elinde beyaz bir mendil salladığını gördüm dedi. Karmelit bakiresinin resminin bulunduğu bir evde ev sahibine kendisinin eskiden bir Allendiste olup olmadığını sorduk. Ne eskideni dedi bir çabuk. Şimdi de öyleyim. Bakirenin resmini kaldırınca altından Allende'nin resmi çıktı. Allende'nin başkanlığı sırasında kendisinin ufak büstleri halk pazarlarında satılırdı. Şimdi evlerde bu andaçların önüne çiçekler konuluyor, adak lambaları yakılıyor. Onun kazanması için 3 kez, 4 kez oy vermiş, onu seçmiş olan yaşlılar anısını yaşatıyorlar. Onu yalnızca anlatılanlardan tanıyan çocuklar da. Soru yönelttiğimiz birçok kadın bize hep aynı şeyi söyledi. Kadın haklarından söz eden tek başkan Allende'ydi. Bu insanlar ondan adıyla değil, başkan diye söz ediyorlardı. Sanki hala başkandı o. Sanki tek başkan o olmuştu. Ve bu insanlar da onun geri dönmesini bekliyorlardı. Poblaciones'te oturanların belleğinde yer eden, Allende'nin görüntüsünden çok onun hümanist felsefesi. Bizim istediğimiz, başımızı sokacağımız bir ev ya da yiyecek ekmeğimizin olması değil, diyor yoksullar. Bize onurumuzu geri versinler yeter. Bizim onlardan tek istediğimiz, bizden aldıklarını geri vermeleri. Hayatımız üzerinde söz sahibi olmak istiyoruz. Hiç ölmeyecek iki ölü. Allende kültü en çok Valparaiso'da gösteriyor kendini. Allende bu hareketli liman kentinde doğmuş, büyümüş ve siyasal yaşamı için burada eğitilmişti. Bu kentte anarşist bir kunduracının evinde ilk kuramsal kitapları okumuş, hayatı boyunca tutkuyla bağlandığı satranca burada vurulmuştu. Büyük babası Ramon Allende, Şili'de ilk laik okulu açan, ilk mason locasını kuran adamdı. Salvador Allende bu locada en yüksek rütbe olan Üstad-ı Azam derecesine ulaşmıştı. Allende'nin ilk siyasal çalışması 12 Sosyalist Gün sırasında olmuştu. Bu etkinliği düzenleyen efsanevi Marmaduke Grove'ydü. Grove'nin erkek kardeşi daha sonra Allende'nin kız kardeşiyle evlenmişti. Askeri diktatörlüğün Allende'yi Valparaiso'da gömdürmesi çok tuhaf. Çünkü Allende de olsa orayı seçerdi mezarı için. Hiçbir duyuruda bulunulmadan, tören yapılmadan 11 Eylül 1973 gecesi aralıklardan içeri buz gibi bir güney rüzgarının dolduğu, hava kuvvetlerine ait eski püskü bir pervaneli uçakla götürülmüştü Valparaiso'ya. Cenazeye yalnızca karısı Hortensia Bussi ve kız kardeşi Laura eşlik ediyordu. Askeri juntanın gizli servisinin eski bir üyesi Moneda Sarayı'na ilk girenlerdendi. Bu adam Amerikalı gazeteci Thomas Hauser'a başkanın cesedini başı parçalanmış ve beyin parçaları döşemeye ve duvarlara sıçramış olarak gördüğünü anlatmıştı. Allende'nin dul eşi tabuttaki kocasının yüzünü görmek istediğinde onun yüzünü göstermemelerinin ve kadının yalnızca çarşafa sarılı bir bedeni görmesine izin vermelerinin nedeni de budur herhalde. Allende, Santa Ines mezarlığında Marmaduke Grove'nin ailesine ait mozolede toprağa verildi. Karısının oraya bıraktığı bir demet çiçek ve başucunda yazılı "Şili Devlet Başkanı Salvador Allende burada yatmaktadır" sözleri dışında başka hiçbir şey sunulmadı kendisine. Diktatörlük yönetimi Salvador Allende'yi halkın gözünden düşürtebileceğini ummuştu ama bunun olanaksız olduğunu gördü. Hatta yönetim cesedin başka yere nakledildiği söylentisini bile çıkardı. Ne var ki o mezarın ziyaretçisi bir gün bile eksik olmadı. Mezar taşına her gün çiçekler bırakıldı. Genç kuşak arasında Pablo Neruda kültü de güçlenip büyümektedir. Şairin Isla Negra'daki, Kara Ada'daki eski yazlık evi bu kültün türbesi haline gelmiştir. Adı öyle olmasına karşın bu efsanevi yer ne bir adadır ne de rengi karadır. Yüksek çam ağaçları arasından geçen sarı toprak yollarıyla, vahşi yeşil deniziyle Valparaiso'nun 25 mil güneyinde San Antonio otoyolu yakınlarında bir balıkçı köyüdür burası. Pablo Neruda'nın evi ise dünyanın her köşesinden gelen aşıkların haç yeridir. İtalyan ekip Valparaiso'da son çekimleri yaparken Frankie ile ben çekim programını saptamak için önden gitmiştik Isla Negra'ya. Nöbetçi Carabinero bize köprünün yerini, hanı ve şairin dizelerinde yer verdiği öteki yerleri gösterdi. Ama evi ziyaret etmenin yasak olduğunu hatırlatıp uyardı beni. Handa ötekilerin gelmesini beklerken şairin neden Isla Negra'nın can damarı olduğunu anlayacak zamanı bulduk. Neruda ne zaman adaya gelse kendilerine rehberlik edecek tek kitap olarak şairin 20 aşk şiiri kitabını ellerinden düşürmeyen genç insanlar adaya doluşurdu. Bu insanların bütün isteği onu bir kerecik görebilmek ya da belki ondan bir imza almaktı. Çoğu kimse için o yerden bir anı alıp götürmek yeterliydi. O günlerde Han gürültülü, mutluluk saçan bir yerdi. Neruda zaman zaman cicili bicili pançolarından birini giymiş ve antlara özgü kasketini takmış olarak iri cüssesiyle bir papa gibi ağır ağır yürüyerek gelirdi oraya. Oraya ya telefon etmek için, kimse rahatsız etmesin diye kendininkini söktürmüştü ya da Han'ın sahibesi Dona Elena'ya o gece dostlarını hazırlayacağı balığı nasıl pişireceğini danışmak üzere gelirdi. Neruda yemek pişirme konusunda tam bir uzmandı. Profesyonel bir aşçı gibi yemek pişirirdi. İyi yemek yeme sanatını öylesine saygın bir hale getirmişti ki sofra kurulurken en ufak ayrıntılar konusunda bile huysuzluk eder, sunulacak yemekle tam bir uyum sağlanana kadar masa örtüsünü, tabakları ya da gümüş çatal bıçağı değiştirip dururdu. 12 yıl sonra bir rüzgar esmiş, bütün bunları süpürüp götürmüştü. Anıların acısına dayanamayan Dona Elena, Santiago'ya gitmiş, Han'ı yıkılmaya terk etmişti. Ama geride bir şiir esintisi kalmıştı. Son depremden bu yana Isla Negra her gün ve her gece 10-15 dakikada bir sallanır. Isla Negra'da yer sallanır. Neruda'nın evinin çevresinde birer nöbetçi gibi dikilen çamlar eve gölge veriyordu. Yüksekçe bir çit evi çevreliyordu. Şair özel yaşamını bu çit sayesinde gözlerden uzak tutmuştu. Tahta çitin aralıklarından çiçekler fışkırıyordu. Bir tabelada evin polis tarafından mühürlendiği, eve girmenin ya da fotoğraf çekmenin yasak olduğu yazılıydı. Nöbet tutarken düzenli aralıklarla evin önünden geçen karabinero daha da kesin konuştu. Burada her şey yasaktır. Böyle bir şeyle karşılaşacağımızı önceden tahmin eden İtalyan kameraman yanında ağır, etkileyici görünümlü makineler getirmiş ve bunları nöbetçi kulübesine teslim etmişti. Oysa giysilerinin altında bir başka hafif kamera gizliydi. Ayrıca oraya 3 ayrı otomobille gitmiştik. Böylece çekilen filmler hiç vakit yitirmeden doğruca Santiago'ya götürülebilecekti. Yakalanırsak yalnızca o anda makinede takılı olan film gidecekti elimizden. Böyle bir şey olursa ekiptekiler bizi tanımıyormuş gibi yapacaklar, Frankie ile ben de masum turist rolü oynayacaktık. Evin kapıları içeriden kilitliydi. Pencerelerdeki beyaz perdeler çekiliydi. Neruda burada olduğu zaman direğe çekili olan bayrak da yerinde yoktu. Bunca hüzünlü görüntüye karşın bir takım insanlar bahçeye bakmış, onu güzelleştirmişlerdi. Bizim ziyaretimizden kısa bir süre önce ölen Neruda'nın dul karısı Matilde, darbeden sonra evdeki mobilyayla birlikte Neruda'nın gezgin yaşamı boyunca toplamış olduğu değerli değersiz bütün koleksiyonları ve kitapları da başka yere göndermişti. Neruda'nın dünyanın çeşitli yerlerindeki evleri sadelikleriyle değil, gösterişlikleriyle tanınırlardı. Neruda'nın doğayı yakalama tutkusu yalnızca usta işi şiiriyle sınırlı değildi. Kıvrımlı deniz kabukları, gemilerden bulduğu gemi aslanları, ürkünç pervaneler ve kelebekler, ilginç bardaklar ve kadehler toplardı. Kimi evinde çalışma odasının ortasında duran, doldurulmuş ama tıpkı canlıya benzeyen bir atla karşılaşmak olasıydı. Neruda evlerinin mimarisini canı çektiği gibi değiştirirdi. Örneğin yemek odası ile oturma odasının arasına bir duvar ördürerek ikisini birbirinden ayırmıştı. Öyle ki bir odadan ötekine gidebilmek için avludan geçmek gerekiyordu. Yağmur mevsimi geldiğinde bu yürüyüş için şemsiyeler hazır tutuluyordu. Neruda'nın zevksizlikle uğursuzluk bir arada olur diye düşünen Venezuelalı arkadaşları ona koleksiyonlarının kendisine zarar vereceğini söylediler. Bu sözler Neruda'yı çok eğlendirdi. Şiirin uğursuzluğun panzehri olduğunu, kendi berbat koleksiyonlarının bunu kuşkuya yer bırakmayacak biçimde kanıtlamış olduğunu söyledi. Neruda'nın asıl evi Santiago'da Calle Marquez de la Plata'da olanıydı. Darbeden birkaç gün sonra bu evde son nefesini verdi. Ölüm nedeni kronik lösemiydi. Çektiği acılar da hastalığını şiddetlendirmişti. Askerler bu evi yağmaladılar. Kitaplarını bahçeye yığıp ateşe verdiler. Neruda, Nobel ödülünün getirdiği parayla Normandiya'da eski bir şatonun ahırını satın almış, içinde nilüferler yüzen bir havuzun kıyısındaki bu yeri yaşanacak bir ev haline sokmuştu. Binanın kilise kemerleri kadar yüksek tavanları vardı. Şair yatağında yatarken arkadaşlarını kabul ettiğinde renkli camlardan giren ışık onu pırıl pırıl renklere bulardı. Ne var ki bu güzelliği bir yıl bile doya doya yaşamaya ömrü yetmedi. Neruda'nın okurları Isla Negra'daki eviyle şiirleri arasında bağlantı kurarlar. Şair öldüğünde ancak 8 yaşında olan yeni kuşaktan hayranları burada toplanmayı sürdürüyorlar. Dünyanın her yanından kalkıp gelen bu insanlar girişi engelleyen tahta çitin üzerine içine adlarının baş harflerini oturttukları kalpler çiziyorlar, aşk mesajları yazıyorlar. Bu yazıların çoğu aynı izleyin değişik çeşitlemeleri. Juan'la Rosa birbirlerini Pablo sayesinde seviyorlar. Bize aşkı öğrettiğin için teşekkürler Pablo. Biz de senin sevdiğin kadar sevmek istiyoruz. Ancak karabineroların ne yazılmasını önleyebildiği ne de silebildiği yazılar da var. Generaller, aşk asla ölmez. Allende ile Neruda yaşıyor. Bir dakikalık karanlık bizi kör etmez. Bu sözler en beklenmedik yerlere yazılıyor. Çitin tamamına bakıldığında sanki yer kıtlığından her gelen bu yazıları üst üste eklemiş gibi bir izlenim ediniliyor. Sabreden biri bulunabilse, aşıkların çitin orasına burasına ezberden yazdıkları dağınık dizeler bir araya getirilerek Pablo Neruda'nın şiirleri bir bütün olarak ortaya çıkarılabilirdi. 10-15 dakikada bir hissedilen sarsıntılar yüzünden oradaki sözcükler sanki canlılık kazanıyordu. Çit, yerden kurtulmak istercesine hareketleniyor, tahtaların birleşim yerleri gıcırdıyordu. Akıntıya kapılmış bir teknede olduğu gibi bardak ve mental tıngırtısı duyuluyordu. Sanki bütün dünya o evin bahçesine ekilmiş o aşkların karşısında titriyordu. Kritik an geldiğinde aldığımız önlemlerin gereksiz olduğu ortaya çıktı. Kameramıza el koymadılar. Karabinerolar yemeğe gitmiş olduğu için de bizi rahatsız eden olmadı. Planladığımız her şeyi filme aldık. Hatta Hugo'nun sayesinde planladığımızdan da fazlasını çektik. Denizdeki titreşimlerden sarhoş olmuş gibiydi Hugo. Tarih öncesinden kalma, kükremelerle kayalara vuran dalgaların içine yürüdü. Yarı beline kadar suyun içindeydi. Hayatını tehlikeye atıyordu. Deprem olmasa bile o müthiş dip akıntısı onu çekip içine alabilirdi. Ama ona engel olmak olanaksızdı. Hugo bir an bile durmadan film çekti. Gözünü vizöre yapıştırmış, kimseden talimat almadan çekip duruyordu. Filmcilik işinde olan herkes kendini kaptırmış bir kameramanı zapt etmenin ya da onu yönetmenin olanaksız olduğunu bilir. Grazia cennete gitti. Planlandığı gibi kullandığımız her film makarası, Grazia'nın alıp İtalya'ya götürebilmesi için makineden çıkarılı çıkalmaz hemen Santiago'ya götürülüyordu. Grazia'nın Şili'den ayrılacağı gün gelişi güzel seçilmemişti. Geçtiğimiz hafta boyunca çektiğimiz filmlerin Şili'den en yeni hangi yoldan çıkarılabileceğini araştırıp durmuştuk. Çünkü başlangıçtaki planlarımızda yer alan yeraltı kanallarının işe yaramaz olduğu anlaşılmıştı. Biz bu sorunla boğuşuyorduk ki 75 yaşında emekliye ayrılan Kardinal Silva Henriquez'in yerini alacak olan Şili'nin yeni kardinali Monsignor Francisco Fresno'nun Santiago'ya geleceği açıklandı. Kardinal Silva Şililere bir cesaret ve mücadele simgesi olmuştu. Arkasında bıraktığı miras halkın ona duyduğu derin minnettarlıktı. Piskoposluk kanalıyla yaptığı işler diktatörlüğü bir diken gibi sürekli rahatsız etmişti. Hakları da vardı. Kardinalin rahipleri marangoz, duvarcı ve sıradan işçiler olarak en yoksul poblaciones'te yaşayan insanlarla omuz omuza çalışıyorlardı. Bazıları sokak gösterileri sırasında polis tarafından öldürülmüşlerdi. Hükümet Kardinal Fresno'ya yakışır görkemde bir hoş geldin töreni hazırlamıştı. Hatta sıkı yönetim bile 24 saat süreyle kaldırılacaktı. Yeni kardinalin siyasal tutumu henüz belirsizdi. Böylece çoğumuz bu heyecan verici karşılamayı Pinochet'in Kardinal Silva Henriquez'in emekliye ayrılmasından duyduğu sevinci göstermesi olarak yorumladık. General ailesini de yanına alarak 2 haftalığına kuzeye gitti. Genç bakanlarının tamamı da yanına aldı ki ne kendisi ne de bu bakanlardan biri ne sonuçlar doğuracağı belli olmayan kabul törenlerinden birine katılmak zorunda kalmasın. Resmi makamların bu çelişkili tutumu halkın aklını karıştırmıştı. Bu yüzden Plaza de Armas'ta en azından 6.000 kişi toplanması beklenirken bu sayı yalnızca 1-2.000'de kaldı. Bunca belirsizlik yaşanan böyle bir günün ilk film makaralarını ülkeden dışarı çıkarmak için en uygun gün olacağını tahmin etmek pek güç olmadı. Grazia havaalanına geldiğinde orasının her zamankinden daha sıkı gözlem altında olduğunu gördü. Ama öyle kalabalık ve kargaşa vardı ki polisler Grazia'nın uçağını kaçırmaması için bavullarını kontrolden geçirmesine ve kardinali getirmiş olan uçağa binmesine yardımcı oldular. Gecenin ilerleyen saatlerinde Valparaiso'dan şifreli mesajı aldık. Grazia cennete gitti. 6. ayrımın sonu. Sayfa 93.